أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Rabbimize hamd eder ve onun izniyle inşallah ilk hadisimizi okumaya başlıyorum. 4782. hadis-i şerif, Said bin Hassan'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'a gidince Nemire Vadisi'nde konaklardı. Haccac İbn-i Zübeyir'i öldürdüğü yıl hac mevsiminde Abdullah İbni Ömer'e haber gönderip Resulullah'ın Nemire Vadisi'nden hangi vakitte ayrıldığını sordu. Abdullah İbni Ömer o vakit geldiğinde yola çıkarız dedi. Bunun üzerine Haccac Abdullah İbni Ömer'in ne zaman yola çıkacağını öğrenmek için bir adamı görevlendirdi. Abdullah İbni Ömer yola çıkmak istediğinde güneş tepe noktasını aştı mı diye sordu. Henüz aşmadı dediler. Bir süre sonra yine güneş tepe noktasını aştı mı diye sordu. Henüz aşmadı dediler. Daha sonra güneşin tepe noktasını aştığını söylediklerinde İbni Ömer yola çıktı. Abdullah İbni Ömer'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine şiddetli bağlılığı biliniyor. Daha ashab-ı kiram hayattayken bu biliniyordu. Bu noktada onun hassasiyeti göz önünde bulundurularak Müslümanlar da onu takip etmek istiyorlar. Biz de şu anda onun takibindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'tan harekete geçiş vaktini bile Abdullah dikkate almış, aklında tutmuş, kendisine mal etmiş ve onunla olmak, onun gibi olma çabasında bir gayretin içerisinde. Fakat öte yanda başkaları var. Müslümanların kanını dökmekte zerre kadar sıkıntı çekmeyen birileri bu konuda da işte sünnetin yerini aramaya koyulmuş. Ki sünnet bağlılığı gözümüzün önünde. Doğru olan nasıl bir tavırdır bilme imkanımız var. İşte Abdullah İbni Ömer'in tavrı doğru olan tavır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ise bütünüyle, bütün hayatıyla kitabın emirleri hepsi değerlendirilecek, ona göre oluşacak. Fakat bir de böyle kitabın bir bölümünü alıp bir bölümünü yere koyan bir anlayış türer ki bu da bütün peygamberlerden sonra yaşanan bir durumdur. Her peygamberin kendisine bağlı, onun sünnetini ihya eden, devam ettiren tabileri, havarileri vardır. Onlardan sonra ise böyle enteresan işler yapan, bakarsın kendisini bir takva abidesi gibi gösteren, sünnete bağlı, peygamber izinde gibi gösteren, öte yandan peygamber çocuklarını katletmeden de hiç elini çekmeyen bir anlayışı görürüz. Bunun adı siyasettir. Bunun adı dünyadır. Ve dünya adına dinin de bu şekilde kullanımıdır. Çoğu kez bu böyle gerçekleşir. Allah bütün Müslümanlara hayırlar ihsan etsin, düzgün anlayışlar ihsan etsin. Ve dilimizi de kirletmeden bu bölümü geçip ileriye doğru yürüyelim inşallah. Hadis-i şerifleri anlamaya devam edelim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4783. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihrama gireceği zaman içine koku katılmamış yağdan sürerdi. İhrama gireceği zaman içine koku katılmamış yağdan sürerdi. Yine Abdullah İbni Ömer rivayet ettiği bir hadis-i şerif 4784. Zadan'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer bir kölesini çağırıp onu azat etti. Sonra yerden aldığı bir şeyi göstererek şöyle dedi. Bir çöp aldı galiba. Bu azat etme işinde benim için bunun kadar bile sevap yoktur. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir kölesini tokatlarsa kefareti onu azat etmesidir buyurduğunu işittim. Şimdi yüze vurmakla ilgili daha evvel bir yasak okumuştuk elhamdülillah Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Abdullah İbni Ömer bunun kölelerle ilgili bölümünü de biliyor. Kim bir kölesini tokatlarsa kefareti onu azat etmesidir. Sahip olduğun bir köleyi, bir adamı öfkelendin, tokatladın. Bu günahın kefaretine onu özgür bırakacaksın. Ya peki sahip olmadığımız insanları tokatlamanın, cezalandırmanın acımasızca bunun kefaretine onu Müslümanlar iyi düşünecekler ve zihinlerinde bu yer alacak. Yani bizler Allah'ın kullarını cezalandırmak, dövmek, zulmetmek, ezmek için onlarla yan yana değiliz. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret buyurduğu bazı konular vardır. Çoluk çocuğumuz için bu konularda bir yetki sahibi olabiliriz. O da usulünce. Deli öfkemizi ya da Allah korusun firavuni isteklerimizi, egemenlik dertlerimizi tatmin etmek adına elimizin altında bulunan kimseleri ezme, mahvetme, zulmetme hakkına sahip değiliz. Hani kimi de eliyle dövmez de diliyle döver, davranışlarıyla döver. Bu da kişiliği bozmak, insanları ezmek, hafife almak, hor görmektir. Allah korusun. Senin çocuğun diye, senin eşin diye, senin yakının diye, senin işçin diye, sana ihtiyaçlı diye insanları hor görmek, Allah'ın özgür kullarını köleleştirme hakkına sahip değiliz. Hele ki onlara bu şekilde zulmetmeye Rabbimiz yetki vermiyor. Allah'ın gücü kuvveti bizim gücümüz kuvvetimizden çok fazladır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4785. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahladığı ve akşamladığı zaman şu duayı yapmayı hiç ihmal etmezdi. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üstümden geleceklerden beni koru ve altımdan da bir suikaste uğramaktan sana sığınırım, senin azametine, büyüklüğüne sığınırım derdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sabah güne başlarken bu duayı ihmal etmezmiş, akşamleyin de bu duayı ihmal etmezmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Afiyet, Allahu Teala'nın elçisinin bize öğrettiği bir dua. Allah'tan af istiyoruz günahlarımız için. Hem bu dünyada temizlenmek hem de ahirette cezadan, cehennemden kurtulmak adına Rabbimizin affını talep ediyoruz sürekli. Bu en çok istenen şeydir. İkincisi ise afiyet. Dünyada da sağlıklı, sıhhatli, zihnimiz dingin, sükunetli bir hayat isteyeceğiz. Elbette imtihan var. Allah-u Teala'nın bir imtihanı var ama afiyet istiyoruz. Çekemeyeceğimiz yükü Rabbimiz zaten yüklemez ama yüklememesi için de dua ediyoruz. Kaldıramayacağımız, evvelki milletlerin denendiği gibi zor imtihanlarla denenmekten Allah'a sığınıyoruz. Çünkü biz zayıfız, kaldıramayabiliriz, Rabbim yardım et diyeceğiz, afiyet isteyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde öğretiyor bize. Dünyada ve ahirette bir afiyet istiyoruz. Hem de malımızda, hem dünyamızda, hem ailemizde de bunu talep ediyoruz Rabbimizden. Bir de insanın ayıpları örtüldü mü? Bir de korkularından emin kılındı mı? Oo, deme keyfine. Yani insanın hataları var. Ama Allah dünyada örterse, ahirette zaten örtecek. Korkularından, yeryüzü korkular, hastalık korkusu, zalimlerin korkusu, parasızlık korkusu, açlık korkusu gibi korkular yaşar insan. Korkulardan da emin, güvende oldu mu insan rahata ermiştir. Kişiliği de bozulmaz, karakteri de yamulmaz, doğru bir hayat yaşar. ve arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan gelecek musibetlerden, üstümüzden gelebilecek olan tüm belalardan ve alt tarafımızdan da, yeryüzünden de kaynaklanabilecek belki deprem gibi tüm musibetlerden de Allah'a sığınıyoruz ve Allahu Teala'nın azametine sığınıyoruz. Ve a'udhu bi azametike. Allahu Teala'nın gücüne, kuvvetine, azametine sığınıyoruz. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4786. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer aktarıyor. Resulullah'a sarhoş biri getirilince ona haddi uyguladı. Cezasını uyguladı. Bilebildiğim kadarıyla uygun bir şekilde biraz dövülüyor sarhoş. O da ellerindeki terliklerle, ayakkabılarla sağına soluna vurarak, yani utanmadın mı? Ne diye böyle yapan filan diye dövülüyor. Ne içtin diye sordu. Adam dedi ki kuru üzüm ile kuru hurmanın karışımını içtim dedi. Yani bu ikisinden meydana gelen bir içki imal etmiş ve onu içmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten içki olarak her biri kendi başına diğerinin yerini tutar buyurdu. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4787. hadis-i şerif, konuyla alakalı bir başka hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şarap 10 yönden lanetlenmiştir. İçkinin kendisi lanetlenmiştir. İçkiyi içen lanetlenmiştir. İçkiyi satan lanetlenmiştir. İçkiyi satın alan lanetlenmiştir. İçkiyi imal eden lanetlenmiştir. İçkiyi imal ettiren de lanetlenmiştir. İçkiyi bir yerden bir yere taşıyan lanetlenmiştir. Kendisi içki için taşınan lanetlenmiştir. İçki parasını yiyen de lanetlenmiştir. Subhanallah. Yani olayın neresinde olursak olalım, orada bir lanet, bir azap, bir gazap, Rabbimizin bir öfkesi var. Buna Allah'a sığınmak lazım. Yani ekmek parasıdır, şudur budur diye insanlar bu noktalara yanaşmayacaklar. Başka hayat bölümlerinde bazı şeyler belki zorunlu kalıyoruz. Ama burası lanetli bir ortam, lanetli bir iş. Müslümanın ivedi bir şekilde buralardan sıyrılması, başka bir ekmek araması gerekecek. Bu hadis-i şerifi başka türlü nasıl anlayacağız? Nasıl bir yere koyacağız? Aklı başına gelen, dinini, imanı düzelten her Müslüman bu ortamlarda mümkünse kaçacaklar. İslam toplumunda buna zaten imkan verilmez Allah'ın izniyle. İşte böyle kendi başına işler yapan bir iki adam çıkar. Onlar da eğer ele verirse kendisini cezasını bulur. Ama onun dışında, yani İslam'ın yaşanılmadığı toplumlarda içkinin legal bir hareket olduğu, insanların rahatlıkla ulaşabileceği ve bundan belki çok çok paralar kazanabileceği bir dünya ortamında, bir kapitalist sektör haline geldiğinde insanlar için de bu cezbedicidir. Ve imanların zayıfladığı, kulluğun tükendiği, ihtiyaçların çoğaldığı, hırsın, hevesin fazlalaştığı bir dünya hayatında bunu nasıl gemleyecek insanlar? Kur'an okuyacağız, daha güzel anlayacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyacağız, daha güzel anlayacağız. Rabbim bizi böylece günahın büyüğünden de küçüğünden de koruyacak ve aslında bunların hepsine sebep olan şirk yapılanmasından da Rabbim ümmeti Muhammed'i muhafaza buyuracak. Bu bakımdan yeniden okuyacağız, bir daha okuyacağız, bir daha dirilecek kalplerimiz ve bunu bir daha söyleyeceğiz Müslümanlara. Allah'ın kelamını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin sözcüsü olacağız. İnşallah duyan tutarsa tutacak. Ama duyuracağız. Duymadığında kulaklarda başka sözler hakim oluyor. Duyuralım, öğrendiğimizi duyuralım, Rabbin kelamını duyuralım. Hem de böyle özelleşmeden, adamın sadece içkiyle ilgili bir problemi var. Hemen bu hadisi yazıyoruz, tak adamın kafasına dayıyoruz böyle, gördün mü filan diye. Öyle yapmamak lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Ahmed bin Hanbel'in müstedini adamın eline vereceğiz ya da gel her gün bir hadis okuyalım diyeceğiz. Böyle 4787. hadis-i şerife geldiğinde o adam zaten 4787 kez imanını yeniledi. Basamak basamak bir noktaya çıktı. Zihninde 4787 bilgi meydana geldi. Bu bilginin, bu son bilginin gelmesiyle birlikte elinde ne varsa bırakacak, Medine sokakları şara bakacak. Ama biz öyle yapmamayı seçiyoruz. Hocam bu hadis pek güzelmiş, hele bunu bana bir yaz diyor adam. Kendisinin böyle bir işi yok. Hani içkiyle uğraşmıyor, içkinin kenarında, kıyısında, sağında, solunda değil. Başka naneleri var, başka günahları var. Fakat bunu alıyor eline, götürüyor o aslında böyle tepesine vuracağı adama. Sadece yani tebliğ yapmak mı böyle, niyet o mu, yoksa adamı ezmek mi, onu da bilemiyor insan öyle olunca. Allah korusun. Sanki böyle jarjörümüze hadisler ve ayetler koyuyor ve bunu boşaltıyoruz karşımızdaki insana. Bunun adı İslam'ı söylemek, bunu gündeme almak değil. Bunun adı Allah korusun insanları ezmek. Biz insanları cehenneme sürüklemek için gelmedik. Biz insanları cennete çağırmak için geldik. Cehennemden kurtulsunlar için geldik. Tarzımızı da o zaman düzeltelim. Bu bakımdan insanları Kur'an'la, insanları Allahu Teala'nın kelamı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle buluşturalım. Sonrasında o zaten okuyacak burayı. Okuduğunda ne yapabilecekse onu yapacak. Gücü, iman kalitesi nereye kadar ulaşıyorsa onu gerçekleştirecek. Bu bakımdan biz şu anda kendimiz için okuyoruz. Eğer bu günah bizde yoksa, bu günahın bir noktasında değilsek elhamdülillah. Ama bundan dolayı da kendimizi pek yüksek, pek kaliteli hissetmeyeceğiz. Peki diğerleri ne olacak? Diğer hadisler, diğer ayetler bizim neremize geldi? Biz ne durumdayız? Bunu düşünüp ya da böyle bir ortam, böyle legal bir içki dünyası ve bunun bir kapitalist sektör olduğu bir ortam varsa bunun suçlusu, bunun sorumlusu, bunun yükü kimdedir? Müslümanlar bu noktada kendilerini kıyıya çekmeyecekler. Yani burada sayılan gruplar içerisinde yokuz. Diyelim ki ben bunlar içinde birisi değilim. Peki ama böyle bir ortamın varoluşunun sebebi bensem, bunu yok etmek için bir çabası olmayan birisiysem, öyleyse Kur'an'ın hakim olması, Kur'an'ın dile, zihne öncelikle egemen olması adına bir gayretin, bir çabanın içine giriyoruz Allah'ın izniyle. 4788. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Bir yemin çeşidini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri evirip çevirene yemin ederim ki hayır şeklinde yemin ederdi. La ve mukallibil kulub diye yemin edermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, kalpleri evirip çeviren Allah'a yemin olsun ki diyor. Resulullah'ın böyle bir yemini varmış. Bütün kalplerimiz, bütün organlarımız, bütün hayatımız, her şeyimiz onun elinde. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu işi kalple ifade ediyor. Çünkü kalp takvanın merkezi. Kalp dönüştü mü vücut dönüşecek. Kalpteki eylemler, hareketler benim aslında yönümü ortaya koyar. Hangi rayda gidiyorum? Hangi tarafa doğru dönüyorum? Bu bakımdan kalpleri elinde bulunduran, dönüştüren Rabbime yemin olsun ki diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemin ediyor ve ne güzel söylüyor. 4790. hadis-i şerif, 4790. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakif kabilesinden bir hunhar ve bir de yalancı olan iki kişi çıkacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sakif, Taiflilere bu isim veriliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a son teslim olan şehir. Peygamber Efendimiz onları kuşattı Huneyn Savaşı'ndan sonra, fakat teslim olmadılar. Resulullah da kuşatmayı kaldırdı. Daha sonra kendileri bizzat gelip Müslümanlıklarını ortaya koydular. Böyle bir kabile. Bu kabilenin içerisinden iki tane adam çıkacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biri hunhar olacak, yani kan dökücü. Biri de yalancı olacak. Çok yalan söyleyen birisi, bir yalan üretecek diyor. Bu konuda tercüme eden kardeşimiz iki isim vermiş parantez içerisinde. Belki açıklamalardan, evvelki alimlerin görüşlerinden yola çıkarak buna ulaşmıştır. Peygamberimiz isim vermiyor ama ben o isimleri de size aktarayım. Hunhar, kan dökücü olarak Sakif'ten Haccac bin Zalim var. Onu söylenmiş. Bir de yalancı var, Muhtar Es-Sakafi diye. Onu da yine burada bu yalancılardan diye ifade edilmiş. Tabi bu mudur? Bunlar bunu mu ifade ediyor? Ben de tam bilmiyorum. Fakat bu bilgi yan bir bilgi olarak dursun ama hadis-i şerifin aslı şöyle. Sakif kabilesinden bir hunhar ve bir de yalancı olan iki kişi çıkacaktır. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gaybı bilen Allah-u Teala'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne bildirildiyse o onu söyler. Deccal, Hazreti İsa'nın gelişi, Dabbetül Art, Yecüc Mecüc gibi ya da buna benzer tüm alametler, fiten hadisleri bu şekilde algılanmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin ona verdiği bilgiyle bunları konuşur. Neyin nasıl olacağını ancak Allah-u Teala bilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4795. rivayet. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyadayken çocuğunu rezil etmek için onu bilerek kabul etmeyen kişi, buna karşılık Allah kıyamet gününde kendisini uzaklaştıracak ve herkesin önünde onu rezil edecektir. Bu nasıldır bilmeden bir daha okuyayım. Dünyadayken çocuğunu rezil etmek için onu bilerek kabul etmeyen kişi, kendi çocuğu fakat bu benden değildir deyip onu rezil etmek adına onu kabul etmeyen kişi herhalde öyle anlayacağız. Kıyamet günü kendisinden uzaklaştıracak Allah onu ve herkesin önünde onu rezil edecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 4796 Abdullah İbn Ömer şöyle aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı Saffat suresini okuyarak kıldırsa da biz kıldırırken namazı kısa tutmamızı emrederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda Saffat suresini okuyor ki uzunca bir sure ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Bakalım ne kadar tatlı ve güzel okuyor. Dolayısıyla uzun olan kısa geliyor Müslümanlara. Bu bakımdan belki de Efendimiz diyor ki namazı kısa tutun. Yani kendi uygulaması ölçü uzun fakat Müslümanlara diyor ki namazı kısa tutun. Tabi bizim zaten İhlas Felak olunca bizimki zaten öyle bir kısalığa sahip. Allah kitabı öğrenen, anlayan, onu namazında da gündem yapıp okuyan, insanlara güzelce okuyup anlatan, böylece onunla hemhal olan kimselerden kılsın. Hatta bu hadis-i şerifi duyan şu anki kardeşlerimiz, Allah Allah, bu Saffat suresinde ne varmış ki acaba? Peygamberimiz bunu namazlarında okuyorsa diğerlerinden önemli mi? Diyecek belki. Yani diğer sureler önemsiz değil ama isterseniz siz ve ben bugün niyet edelim. Mesela Saffat suresini bir okuyalım yeniden. Bir daha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamında okuduğu, kıraat ettiği bu bilgiyi, bu gündemi, bu sureyi, bu zikri, bu şerefi biz de zihnimize koyalım. Şerefimiz olsun, okuyalım, onunla çabalayalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4797. Resulullah'ın zamanında insanların hayırlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Ebu Bekir, sonra da Ömer'dir derdik. Diğer bir rivayette Osman Efendimiz de zikredilmişti. Ali bin Ebu Talib'in ise üç özelliği vardır ki bunlardan birine sahip olmayı genç develere sahip olmaya tercih ederdim. Bunlardan birine sahip olmayı genç develere sahip olmaya tercih ederdim. Yani bu kadar kıymet, üç özellik. Bunlardan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızını onunla evlendirmesi ve ondan çocukları olmasıdır. Diğeri onun kapısı dışında mescide açılan tüm kapıları kapattırması ve diğeri de Hayber Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı ona vermesidir. Sahabe-i kiram hepsi şerefli ama onlar içerisinde belirgin özellikleriyle sevilen, hayırlı görülen kimseler var. İşte Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz. Abdullah İbni Ömer burada Hazreti Ali'ye dair üç tespitte bulunuyor. Birisi öyle bir şeref noktası ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a damat olmuş. Efendimiz kızını Fatıma'yı ona vermiş. Ve ondan da çocukları olmuş Hasan, Hüseyinler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onları nasıl sevdiğini de biz biliyoruz. İkinci bir özellik, mescide açılan kapılar kapatıldı ama Ali Efendimiz'in kapısı açık kaldı. Yani o hangi durumda olursa olsun mescidin içerisinden geçip gidebilecekti. Yani evi orasıydı çünkü. Bir diğer özelliği ise Hayber Savaşı'nda sancağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Hatta savaş kızıştı. Hayber düşmedi kale. Efendimiz dedi yarın bu sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ondan razı. O Allah'tan razıdır dedi. Sahabe-i kiram kendisini seçmesi için daha çok böyle öne doğru kendilerini götürdüler, gösterdiler. Biz buradayız demeye çalıştılar sanki bedeniyle. Yani komutan olma hevesinde falan değiller. Allah'ın razı olduğu ve Allah'tan razı olan kişi makamına ermek az bir şey değil ki. Resulullah'ın müjdesine kim nail olacak? Ama Ali Efendimiz'i çağırdı Resulullah Efendimiz ve sancağı ona verdi. İşte Abdullah İbni Ömer diyor ki ben bu üç özelliğe sahip olmayı şöyle genç develere, en iyi mallara sahip olmaya tercih ederdim diyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4798. hadis-i şerif. Yezid bin Bişr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'de hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak üzere 5 temel üzerine kurulmuştur dedi. Buniyel İslam ala hamsin diye okuduğumuz, bildiğimiz bir hadis-i şerifi Abdullah İbni Ömer bu şekilde ifade etti. Bir adam ona dedi ki peki ya Allah yolunda cihat? Yani o yok mu bu 5'in içerisinde, bu şartların? Hani biz şartlar diye biliriz, öğreniriz. Bunun içinde cihat yok mu diye sorunca haklı bir soru geliyor bize de. Yani daha büyük ya da en az onlar kadar önemli bir kulluk maddesi olarak cihat yok mu? Abdullah İbni Ömer dedi ki cihat güzel bir ameldir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize bu şekilde söylemiştir. Allah-u Teala kitabında dini imanı anlatırken, ihsanı anlatırken, takvayı anlatırken değişik özelliklerle anlatıyor. Yani Bakara suresinde muttakileri tarif ederken farklı söylüyor. Ama Mü'minun suresinde müminin özelliklerini anlatırken başka şeyler söylüyor. Yani kitabın bir yerinde bir özelliğimiz daha ön plana çıkarken başka bir yerde o özellik söylenmeyebiliyor. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuyu izah etti bize. O da İslam'ın temellendirilmesi. İslam'ın üzerine kurulduğu şeyler, omurga. Bunlar olmadan din ayağa kalkmayacak. Yani kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç ve hac. Bunlar İslam'ın tarifinin temeli. Ya cihat? Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, cihat bütün bunları koruyan bir kalkan üzerlerindeki doğru işi diye tarif ediyor. Cihat amellerin hemen Abdullah İbni Mesud'un sorusunda ise üçüncü madde olarak söyleniyor. Ana babaya iyi davranmak, vaktinde kılınan namaz ve cihat bu üçü arka arkaya söyleniyor. Şimdi burada diyor Abdullah İbni Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu bu şekilde öğretmiştir. Biz de dini öğrenirken bu model öğrenirsek rahat edeceğiz. Kendi kafamızda oluşturduğumuz bir şablon var, bir Müslümanlık var, bir bilgi türü var ve bütün bu bilgileri de ona göre sıkıştırıp ayarlamaya kalkıyoruz. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiştir. Kur'an böyle okumuştur, böyle anlatmıştır. Bize düşen o şekilde bilmek, onu o şekilde kavramaktır. Hikmetini düşünmeye gayret ederiz sonra. Ama asıl olan diyeceğiz ki cihat güzel bir ameldir. Ancak Resulullah bunu bize bu şekilde öğretmiştir, bu şekilde söylemiştir. Rabbim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi dini öğrenmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.